Sayfa 53. Sonra fakir fukara çocukları, işçiler, çapulcular, neyse de iyi ailelerin, zenginlerin çocuklarının nasıl olup da komünizme meylettiklerini bir türlü anlayamadığını anlatmıştı uzun uzun. Dayıya göre Cem'in, Erim'in, onlar gibilerin solculukları ailelerine tepkiden doğan bir gençlik hevesiydi. Ama bütün hayatlarını mahvedebilecek, geleceklerini karartabilecek bir heves. Haziran ortalarıydı, sıcaktı. Atama işlerini izlemek için gittiği Ankara'dan yeni dönmüş, doğru Teşvikiye'deki eve gelmişti. Erim evdeydi. Her yıl koştura koştura gittiği, kolejli kızlarla gece yarılarına kadar eğlendiği, liseyi bitirme hediyesi olarak aldırdığı beyaz sürat motoruyla denizin tadını çıkardığı yalıya bu yaz arada bir, o da annesinin ısrarıyla uğrar olmuştu. Üniversiteye hazırlık sınavlarını bahane edip daha çok Teşvikiye'de kalıyordu. Dayısı haklıydı. Belki de çocuğa göz kulak olmalıydı biraz. Dayısının Cem hakkında söylediklerinin doğru olup olmadığını düşündü. Cem, Mao'cu olmuşa, son yıllarda birbirlerinden epeyce uzaklaşmışlardı. Arın zaten Fransa'daydı. Cem de Amerika'ya gitmiş ama çabuk dönmüştü. Birkaç yıldır görüşmüyorlardı. Cem öteden beri siyasete meraklıydı. Babası bir ara CHP'den milletvekili de seçilmişti galiba. Ama bu işlere karışacağını hiç tahmin etmiyordu. En iyisi Cem'i aramak, onunla açık açık konuşmak diye geçirdi içinden. Yol yorgunuydu. Sabah çok erken kalktığı için uykusuzdu. Bütün vücudunu tatlı bir miskinlik sarmıştı. Telefon çaldığında yerinden kıpırdamadı. Erim açar nasıl olsa. ''Bir hanım seni istiyor ağabey.'' diye seslendi Erim. Telefondaki ürkek sesi tanımakta güçlük çekti. ''Ben Ülkü'nün annesiyim Arın Bey. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Buyurun efendim.'' derken ne kadar heyecanlandığını fark edip şaştı. ''Ülkü'yü tutuklamışlar. Haberiniz var mı bilmiyorum. Önce uzun zaman haber alamadık. Sonra arkadaşlarının tuttuğu avukattan Ankara'da askeri hapishanede olduğunu öğrendik. Arkadaşınız da Arın Bey. Lütfen, lütfen.'' Sesinin titremesinden, sözcüklerin arasına giren küçük, neredeyse sessiz hıçkırıklardan kadının ağladığını anladı. ''Üzülmeyin.'' dedi. ''Ne zaman, hangi gerekçeyle tutuklandıklarını, tam nerede olduğunu biliyor musunuz?'' Avukatın haber verdiğine göre 1 Haziran'da evden almışlar. Sonra bir süre nerede olduğunu kimse bilmiyor. İşkence, işkence yapmışlar galiba. Yıldırım Bölge diye bir yer varmış. Oradaymış şimdi. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Ama sizin imkanlarınız vardır. Lütfen, rica edeceğim. Annenizin tanıdıkları. Lütfen Arın Bey. Ne söyleyeceğini, hatta ne düşüneceğini bilemeden öylece sessiz kaldı bir süre. Annenizden, babanızdan rica edin Arın Bey. Kardeşinize ders vermişti Ülkü. Eğer hatırlı birileri devreye girerse tahliye edilebilirmiş. Benim Ankara'da nüfuzlu tanıdığım yok. Kimsemiz de yok zaten, biliyorsunuz. Ah bu kızın bana ettikleri. Kadının yalvaran ses tonu kadar ah bu kızın bana ettikleri demesi de sinirine dokunuyor, telefonu yüzüne kapatmamak için kendini güç tutuyordu. Anladım efendim, üzülmeyin, elimden geleni yapacağım. Bana avukatın telefon numarasını verin de önce bilgi edineyim. Kadının yine sinirine dokunan aşırı teşekkürleri, hıçkırıkları ve onu bu hallere düşürmüş, hep burnunun doğrusuna giden başına buyruk kısımdan şikayetleri arasında avukatın telefon numaralarını not etti ve telefonu kapattı. Erim'in hiç adeti olmadığı halde yanında durmuş, telefon konuşmasını dinlemekte olduğunu görünce şaşırdı. Ülkü'nün annesiydi diye açıklama yaptı. Hani sana ders verirdi bir zamanlar. Genç çocuk bıyık altından güldü. Ülkü ablayı tabii ki unutmadım. Bana ders verirdi, senin de sevgilin de ağabey. Sesinde alay ve sitem varmış gibi geldi Arın'a. Ülkü tutuklanmış dedi. Tutuklanmış mı? Nesi vardı ki kızın? Olsa olsa biraz sol düşünceliydi o kadar. Devrimci fraksiyonlardan birinden olsaydı adını duyardık. Birden kıpkırmızı olup sustu. Açık verdiğini fark edip paniklemişti. Yani gazetelerde, arananlar listelerinde falan adı çıkardı demek istedim. Cem'in de sola bulaştığı, Mao'cu olduğu doğru mu diye yekten sordu. Tam sırası. Hazır olan paniklemişken yüklenmeli. Bir yandan da kafasında Ülkü konusunu ertelemeye, zaman kazanmaya çalışıyordu. Nereden duydun dedi Erim. Cem ağabey senin arkadaşın. Bir şeyler öğrenmek istiyorsan ona sor. Hafiyeliğe gerek yok diye düşündü. Açık açık konuşayım en iyisi. Yüreğine bir taş oturmuş gibiydi. Göğsü sıkılıyordu sanki. Ülkü'yü götürmüşler, işkence yapmışlar. Belki de avukatın yalanıdır. Bu solcular hep işkence gördüklerinden yakınırlar. Ülkü'nün karanlık bir hücrede, yerde kanlar içinde çırılçıplak yattığını görür gibi oldu. Hayır, tabii ki yalan. Tabii ki sol çığırtkanlık. Annesinin dediğine göre Ülkü'ye işkence de yapmışlar. Avukat söylemiş. Bana kalırsa ilgilenilsin diye mesele biraz abartılıyor. Hayır ağabey, abartılmıyor. Sen sanki bu ülkede yaşamıyor gibisin. Son yıllarda yurt dışındaydın. Belki de bu yüzden. Ama inan bana bütün bunlar oluyor. Biz Teşvikiye ile Yeniköy arasında olup bitenleri fark etmesek de annemler bütün gün anarşistleri, serserileri, servet düşmanlarını hizaya sokan orduya övgüler, düsseler de bütün bunlar oluyor. Cem ağabeyi sormuştun demin. Evet, devrimcilerin safında. Mao'cu mudur, Stalinci mi, Leninci midir bilmem ama bu düzenin değişmesi gerektiğini düşündüğünü biliyorum. Ülke abla için devreye girecek misin ağabey? Annem, babam, hele dayım istese hemen çıkarırlardı içeriden. En azından daha iyi koşullarda kalmasını, işkence görmemesini falan sağlayabilirlerdi. Kararsızdım. Bir işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Düşüneceğim. Annemin ilgilenmek isteyeceğinden de emin değilim zaten. Verdiği kaçamak cevaptan huzursuzluk duydu. Kardeşinden utandı. Gel, seninle açık konuşalım Erim dedi. Nereden duyduğum önemli değil. Diyelim ki dayımdan duydum. Cem'le sık sık görüştüğünü biliyorlar ve başının belaya girmemesi için uyarıyorlar. Cem benim arkadaşım. Hakkında hiçbir kötü düşüncem yok. Ama bu işlere girmişse yanlış yapmış. Her şey bir yana, Marksizm, komünizm işçi sınıfın ideolojisidir. Sadece bir ideoloji değil, bir yaşam biçimidir de. Cem'in devrimciliği, komünistliği, hele de Mao'culuğu özentiden öteye gidemez. Düşünsene bir, devirmek istediği kendi düzeni, kendi sınıfı. Ha bak, reformculuğa bir şey demiyorum. Bu düzenin düzeltilmeye, reformlara ihtiyacı var tabii. Reformlar ise ancak düzenin kendi içinden yapılabilir. Sen bu yüzden mi devlete sızmaya çalışıyorsun? Çocuğun sesi küçümseyici ve alaycıydı. Dalga geçecek bir şey yok yavrum. Evet, belki biraz da bu yüzden Leninist devrim teorisinin devlet çarkını parçalama ilkesinin saçmalığını gördüğüm için biraz da. Aslında parçalanan, yıkılan bir şey yok. Sadece o çarkı çevirenler de değişiyor, o kadar. Her neyse, seni uyarmak istemiştim. Daha çok gençsin. Kulaktan dolma bilgilerle, gençlik heyecanıyla, biraz da kendi ailene duyduğun tepkiyle yanlış bir yerlere gidersen yazık olur. Murat ailesinin gücüne, nüfuzuna da fazla güvenme. 27 Mayıs'ta amcamı toplayıp yassı adaya götürdükleri sırada aile belki de tarihin en güçlü dönemini yaşıyordu. Ama para etmedi. Burası Türkiye. Devlete tosladığın zaman boynuzları kırılan hep sen olursun. Söylemek istediklerini anladım abi. Merak etme, yanlış bir şey yapmıyorum. Uyardığın için de teşekkürler. Demek ki beni bile izliyorlarmış. Vay anasını. Cem'e de haber ver. Sağlam yerden duyduğumu söyle, dikkat etsin. Keşke sen kendin söyleseydin. Ama anlıyorum. Tam işe başlayacakken şu sıralarda fişlenmek işine gelmez tabii. Bahse girerim ki ülke içinde bir şey yapmayacaksın. Birden öfkelendi. Bu velet bana ahlak dersini veriyor. O devrimci, ben ise vefasız, çıkarcı ödleyin biriyim buna göre. Kimin için ne yapacağım sadece beni ilgilendirir dedi soğuk bir sesle. İçinde çocuğun haklı olduğunu, Cem'i görmeyeceğini, ülke içinse kimseden bir şey istemeyeceğini bilmenin sinsi utancı ve memnuniyetsizliği vardı. Erim'in sokak kapısını usulca kapayıp evden çıktığını, merdivenlerden asansörü beklemeden hızla indiğini duydu. Cem'e haber vermeye gidiyor diye düşündü. Birkaç dakika bekledi ve kardeşin odasına yöneldi. Odanın kapısı kilitliydi. Erim'in de eskiden de odasının kapısını kilitleyip kilitlemediğini hatırlamaya çalıştı. Hatırlamıyordu. Hiç ilgilenmemişti demek. Sultan Hanım'ın yedek anahtarları olduğunu anımsadı. Kadın da aileyle birlikte yalıya göçmüştü. Neyse ki anahtar kutusu odasındaydı. Sultanın odası iç içe geçen salonların ahşap mamun kapılarla birbirine açıldığı, her yatak odasının ayrı banyosu bulunan, çocukken koridorlarında üç tekerlekli bisikletle dolaştıkları muhteşem dairenin arkasında, tuvaletin hemen yanında küçük penceresi aydınlığa bakan loş bir odacıktı. Bunca yıldır bu odaya hiç girmediğini, aynı evin içinde iki ayrı dünya olduğunu fark etti. Pencerenin altında duvara dayanmış, üstü özenle örtülmüş bir divan, köşede tahta bir masa vardı. Masanın üstünde herhalde annesinin verdiği dantelleri yer yer delinmiş, akmış, Brüksel işi beyaz bir örtü seriliydi. Sultan Hanım'ın yıllar önce askerliğini yaparken zatürreden ölen oğlunun yeni canı önünde bir arkadaşıyla çekilmiş askerlik hatırası fotoğrafı masanın kenarına iliştirilmişti. Masanın üzerindeki ahşap kutudan anahtar tomarını alırken yüreği biraz daha daraldı. O da çok havasız, çok sıcak da ondan diye düşündü. Birkaç anahtar denedikten sonra Erim'in odasının kapısını açtı. İçerisi her zaman olduğu gibi darmadağınıktı. Çalışma masasının üstündeki kağıtlara göz attı. Ders notları, arkadaş fotoğrafları, birkaç polisiye roman, günlük gazeteler, dergiler. Eskiden boş duran, sana metre ile ciltli kitap alalım da okur yazar görün bari oğlum diye alay ettiği kitap rafında epeyce kitap birikmişti. Marx Engels'ın üç ciltlik seçme eserleri, bir de kapağında sözde kurşun delikleri bulunan bir kitap. Şehir gerillası dikkatini çekti. Vay vay, bizim ufaklığın okuduklarına bak hele. Kim derdi ki bu haylaz böyle işlere merak salacak. Kitaplığın en üst rafında sırtında sarı yaldızlı harflerle Çocuk Mecmuası Külliyatı ve Doğan Kardeş Külliyatı yazılı iki kalın cilt duruyordu. Sahaflardan mı bulmuş bunları? Ağır ciltleri indirirken bunların aslında birer kutu olduğunu fark etti ve şaşırdı. Kutuların birinde bir Smith Wesson tabanca, diğerinde ise ikinci bir zarf içinde THKPC imzasını taşıyan yüzlerce bildiri vardı. İki kutuyu da telaşla kapatıp aldığı yere koyarken alelacele göz attığı bildirilerde İsrail Başkonsolosu'nun kaçırılmasının rejimin gerçek yüzünü ortaya koymaya yaradığı, faşizme erken doğum yaptırdığı, çelişkileri sertleştirdiği, devrimci savaşımı ivme kazandırdığı, bu yüzden de eylemin tartışma kabul etmez biçimde doğru olduğu savunuluyordu. Bir tabanca, hem de Smith Wesson, kıçı kırık sol, örgütlerde bulunmaz böylesi. Bizim pederin paracıkları silaha yatmış demek ki. Odanın kapısını yeniden kilitlerken telaştan ve korkudan elleri titriyordu. Ne yapması, ne düşünmesi gerektiğini bilemiyordu. Bir an silahı ve bildirileri yok etmeyi, örneğin hemen götürüp yalıdan denize atmayı, yakmayı falan düşündü, sonra vazgeçti. Erem'i beklemeli, onunla sakin bir şekilde konuşup sonra karar vermeliydi. İşler buraya varmışsa, Cem bu işin neresindeydi? Dayısı Mao'cu demişti ama onların öyle ince ayrımlar yapmadıklarını, yapsalar da dışarıya renk vermediklerini biliyordu. Küçük salondaki koltuklardan birine çöktü. Kendini kıstırılmış bir ah hayvanı gibi hissediyordu. Erim, Cem, Ülkü hepsi ona tuzak kurmuş, etrafını çevirmişlerdi sanki. Senin dosyan temiz demişti dayısı. Bunca pisliğin ortasında mümkün mü bu? Annesiyle konuşmaya, onu Erim'i hemen yurt dışına göndermesi için ikna etmeye karar verdi. Daha çok genç. Üniversiteyi okumadan bu yaşta giderse kendini dağıtır diye itiraz edecek olursa gerçeği çıtlatacaktı ona. Ne Ülkü ne de Cem ilgilendirir beni diye düşündü. Ne yaptıklarını bilen yetişkin insanlar onlar ama Erim'in bulaştığı işlerden kendimi sıyırmam güç olur. Hiç değilse bir leke, bir kuşku kalır üzerimde. Ülkü için hiç kimseyle konuşmamaya karar verdi. Ne işe yarayacak ki zaten? Suçu yoksa nasıl olsa çıkar. Silaha, örgütlere, cinayetlere falan bulaşmışsa o zaman yapılacak bir şey yok. İçine önleyemediği bir pişmanlık çöktü. Ondan adım adım uzaklaşmasaydım, ilişkimizin geleceği olmadığı izlenimi yaratmasaydım, annemi mahkeme aldırmadan, çıkar hesapları yapmadan onunla evlenmeyi, karım olmasını göze alabilseydim, her şey başka türlü olabilirdi. Bu tatsız düşünceleri kafasından kovmaya çalıştı. Ülke hep burnunun doğrultusuna gider. Annemin hakkı var. Evlenseydik de bir şey değişmeyecekti. Ne kariyerime ne mevkime aldıracaktı. Beni de kendi dünyasına sürüklemeye çalışacaktı. Pişmanlığa, eksiklenmeye gerek yok. Kendi düşen ağlamaz. O zamanlar daha hırslı, daha acımasız, hadi kendime itiraftan çekinmeyeyim, bencil ve sinsiymişim. Karakter bozukluğu mu? Yok canım. Belki kendimi yeterince güçlü hissetmiyordum. Kendime güvenim yoktu henüz de ondan. İstediğiniz bilgiler hazır efendim diyerek dosyaları önüne koyduklarında önce Umut Murat Ulaş'ın dosyasını açtı. Siyah kapaklı ince bir dosya. Gencecik bir insanın, bir delikanlının tüm yaşamının ve ölümünün sığdırıldığı birkaç sayfa. Kağıtları karıştırırken birden irkildi. Kağıtlar ıslaktı, yapış yapıştı. Sanki kan bulaşmıştı. Kahve fincanını devirdiğini fark etti. Başı döndü. Dökülmüş kahvenin kokusunu kurumuş kan kokusu gibi geldi. Midesi bulandı. Kan görmeye çocukluğundan beri dayanamazdı. Kan, hayır kahve lekesi Umut Murat Ulaş'ın üzerine yayıldı. Birinci sayfada yer alan bilgileri güçlükle okumaya çalıştı. Anne adı Ülkü. Baba adı Ömer. Doğum yeri ve tarihi Ankara, Şubat 1972. Kayıtlı olduğu adres İstanbul Levent. Bu adresi biliyorum. O evi biliyorum. Kan lekesi giderek büyüyordu. İTÜ Elektronik Bölümü öğrencisi. Faal militan, karıştığı eylemler kağıtları eliyle itti. Bana ilk İstanbul uçağında yer ayırtın lütfen. Şoföre de haber verin, hemen çıkıyorum. Getirdiğiniz dosyalar bilgisayar çıkışlarıydı umarım. Kahve döktüm, gerekiyorsa yeni çıkış alın. Sesi boğuk, çatal çatal, kafasının içi bomboştu. Odada yalnız kalınca küçük evin hiç unutmadığı telefon numarasını çevirdi. Ne yapıyorsun diye sorduğunda telefonun başında oturup seni bekliyorum derdi Ülkü. Telefon sürekli meşgul işareti veriyordu. Ne kadar budalayım. Bu numaranın önüne iki eklemek gerek. Altı haneli oldu İstanbul numaraları. Telefondaki ses Ülkü'nün sesine benziyordu. Eskiden de bazen karıştırırdı. Annelerle kızların sesleri benzer derdi Ülkü. Bir an hiç konuşmadan telefonu kapatmayı düşündü. Kadın bir kez daha alo dedi. Artık çok geç. Ben Arım Murat efendim. Bu akşamüstü veya yarın sabah sizi ziyarete gelmek istiyordum. Sessizlik uzadıkça uzadı. Siz, Arım Bey, bu ne büyük sürpriz. Tabii evdeyim efendim. Zaten pek çıkamıyorum artık. Güven sorununun ne zaman başladığını tam hatırlamıyordu. Altın kural şuydu. Siz güvensizlik duymaya başlamışsanız birileri de artık size güvenmiyor demektir. İzlendiğim, gözetlendiğim duygusuna ilk ne zaman kapıldım? Bilmem gerektiği halde benden de saklanan sırlar olduğunu ilk ne zaman fark ettim? İş arkadaşlarıma karşı eski güvenimi, açıklığımı ne zaman kaybettim? Bulanık, belli belirsiz düşünceler, daha doğrusu duygular, birbirinden kopuk uçucu fotoğraflar, havada dolaşan sözcükler, anlamsız gülüşler, bitirilmemiş cümleler, üstünde yakalayıverdiği bakışlar. Sonra çekmecelerinin karıştırıldığı, kağıtlarının arasında bir şeyler arandığı kuşkusu. Belleği inatla 1992 sonbaharını işaret ediyordu. Gazetelerin ve sol çevrelerin yargısız infaz yaygaralarıyla kıyamet kopardıkları, diğerleriyle birlikte Ülkü'nün oğlunun da öldüğü bir dizi operasyonun hemen ardından, bulunduğu kritik görevden görünüşte kendi isteği üzerine alınmış, Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmek üzere kurulmuş yeni bir birimin başına getirilmişti. Abartılı övgülere ve ünvanına rağmen başta kendisi, camiadaki herkes bunun pasif bir görev olduğunu, Arın Murat'ın meslek hayatında ilk kez merdivenden düşmüş sayılmasa da bir basamakta durulup beklemeye alındığını bildiriyordu. Umut Ulaş'ın da öldürülmesini izleyen günlerde bir dizi benzeri operasyon yapılmıştı. Bunların tümünün gerekli olduğundan, baskın yapılan evlerdeki kişilerin doğru hedefleri olup olmadığından, resmi açıklamalardaki klişenin, yani örgüt evindeki kişilerin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verdiklerinin gerçekleri yansıtıp yansıtmadığından, daha da önemlisi yöntemin doğruluğundan kuşkuya düşmeye başlamıştı. PKK'ya yardım ettiklerinden şüphelenilen Kürt kökenli zenginlerin Diyarbakır'da, Tunceli'de, Batman'da halkın sevgisini ve güvenini kazanmış Kürt aydınların birbiri ardına öldürülmelerinin tekil ve bireysel olaylar olduklarını iddia etmek güçtü. Olaylar onun bildiği planların dışına çıkmıştı. Başka bir güç odağı, başka bir irade girmişti işin içine. En önemlisi de böyle bir gelişmeden haberdar edilmemişti. Emin olmak için bazı dosyaları yeniden gözden geçirmek istediğinde çok önemli ve gizli evrakın bir bölümünün artık dosyalarda olmadığını görmüş, canı sıkılmıştı. Dünkü çocuk değildi. Belgelerin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi, sorumluluğun anonimleştirilmesi gibi konular yakından bildiği işlerdi. Bu yöntemlerin üst düzey bir yetkiliye uygulanmaya başlamasının anlamını da çok iyi bilirdi. Günler geçtikçe çevresinde bir ağ örüldüğü izlenimine kapılıyordu. Yeniden dış işlerine bağlı bir daireye atanmasını, hele de yürekten desteklediği Avrupa Birliği'ne aday üyelikle ilgili bir birimin başına getirilmesini memnuniyetle karşılamıştı. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yoruldum ve yaşlandım diye düşünmüştü. Eskiden olsa savaşırdım. Peki niçin, ne uğruna savaşırdım sorusu ise cevapsız kalmıştı. Ne uğruna gerçekten? Vatan için, devlet için mi? Sorunun kendisi bile hamasi, anlamsız kof edebiyattan ibaretti. Bir şeyler kırılmış, büyü dağılmış, geriye kuşkular, sorular, söylemeye dili varmıyordu ama korkular kalmıştı. Telefonun sesiyle sıçradı. Hattın diğer ucundaki ses, Sayın Ülkü Öztürk'ü hemen bağlayacağını bildiriyordu. Telefonu bağlamalarını beklerken kaç yıl oldu görüşmeyeli, sesini duymayalı diye düşündü Ülkü. Çocuğun ölümünden sonraki günlerdi. Gündüzle gecenin, gerçekle karabasanın birbirine karıştığı, yaşamla ölüm arasındaki sınırın bıçak sırtına dönüştüğü günler. Umut'un ölümü, haberi alıp da ilk uçakla İstanbul'a geldiği saatlerde izleyenleri ürküten bir sessizlikti. Morg'da oğlunun ölüsünün başında ise duvarları, havayı, kenti yırtan dehşet verici bir çığlık olmuştu. Çığlık birdenbire sustuğunda eroin, kokain türünden çok güçlü bir uyuşturucuyu almışçasına çevreyi, dünyayı, yaşamı, insanları, sesleri, renkleri daha önce hiç bilmediği farklı bir düzlemde algılamaya başlamıştı. Eski bir tanıdığıyla konuşurken birden karşısındakinin kim olduğunu unutuyor, dostlarının anlamlı susuşları, sevgi dolu çaresizlikleri, umutsuz çırpınışları arasında bir sinema filmi anlatır gibi ya da bir şiir okur gibi şehirleri, insanları, yolları, yıkıntıları anlatmaya başlıyordu. Yıllardır yapayalnız bir gezgin gibi dolaştığı, bir türlü yerleşemediği, kök salamadığı iklimler, ülkeler, şehirler, ırmaklar, denizler, sular, kaleler, meydanlar, tapınaklar. Moskova'da akkabak pamukçuklarının ılık bir kar gibi lapa lapa ve usul usul yağdığı Haziran günlerinin insanın içini buran kederi, yıkılan duvarların altında kalmış, ne kadar birleşse hep iki parça, hep ayrı, hep yaralı Berlin'in ıhlamur ağaçları, isli, suslu, kara şehir dediği Leipzig'de donup kalmış, akmayı unutmuş zaman, Atlantik kıyılarında denizin hiç bitmeyen gelgiti, uçsuz bucaksız gümüş bir ayna gibi parıldayan ıslak kumsallar, renkleri, kokuları, sesleri, anılarıyla bir masal gibi yaşanıp tüketilmiş Paris, Volga Nehri, Tuna boyları, Ren, Elbe, Sen, Loire, duvarlar, şatolar, ormanlar, tüneller. O korkunç 89 yılbaşı, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Berlin duvarı, Doğu Almanya birbiri ardına düşüyordu. Sonra en kanlısı, en acısı gelmişti. Romanya, halk iktidarının, proletarya devletinin işçisi, köylüsü, genci, aydını ayaklanmış, yakıp yıkıyorlardı. Bayrakları delmişler, orak çekişleri, kızıl yıldızları bayraklardan sökmüşler, yarım yüzyıldır bugünü beklemiş olan papazların peşine takılmış, Lenin heykellerini boynuna yağlı urgan geçirerek kırıyor, parçalıyorlardı. Her şeyi, inançları, tarihi, insanları, kendi kimliklerini yerlerde sürüklüyorlardı. Tarih yıkılıyordu, inançlar yıkılıyordu. Biz yıkılıyorduk ve kurtulduğumuzu sanıyorduk. Bunca yıldır gündelik yaşamın can sıkıcı doğal akışı içinde hissedip de bilince çıkaramadığı, dile getiremediği, yazıya dökemediği bütün duyguları bir başka düzlemde, kendi deyimiyle yüreğinin ve kafasının ikinci katında yaşamak ve bir delinin özgürlüğüyle anlatmak, aktarmak, paylaşmak iyi geliyordu. Oğlunun ölümü sanki doğalmış gibi yaşadığı ve sustuğu, bütün kayıpları, ölümleri, çöküşleri, yıkıntıları, umutsuzlukları alevlendiren son kıvılcım olmuştu. Şimdi çıldırmakta özgürdü. Bu özgürlüğü bilincine çıkardığı zaman artık konuşup anlatmaz oldu. Sustu ve ilk anın sessizliğine döndü. Umut'un cenazesi daha önce adını duymadığı, varlığını bilmediği yoksul ve isyankar semtlerden, şehri kuşatmış varoşlardan gelen tanımadığı bir sürü insanın polisle çatıştığı bir törenle kaldırıldı. Cenazeye gitmedi, neler olduğunu öğrenmek de istemedi. Kaldığı oteli nasıl bulduklarını, bir türlü akıl erdiremediği gazetecilerle havaalanından giriş yaptığı andan itibaren izlendiğini çok sonra anlayacaktı. Görüşmeyi de reddetti. Kimseye söyleyecek bir şeyi yoktu. Ülkeleri, şehirleri, aşkları insanlara anlatmak kolay. Ama ölü oğullar nasıl anlatılır? Yerde yatan genç ölüler, morgda yatan yakışıklı cesetler nasıl anlatılır? Sırf o heykeli görmek için defalarca gittiği Floransa'daki Pieta'yı hatırlıyordu. Oğlunun ölüsünü kollarına almış, bedeninde çarmıhın çivilerinin kanlı deliklerini taşıyan İsa'nın üstüne eğilmiş Meryem. Sahte tanrılara kurban verilmiş bir oğlun acısı ancak böyle taşlara kazınarak anlatılabilir diye düşünüyordu durmadan. Otelin resepsiyonundan Mehmet İliç'in kendisini görmek istediğini haber verdiklerinde aldığı uyku haplarının üzerine birkaç kadeh konyak içerek uzun, deliksiz bir uykuya hazırlanıyordu. Son iki gündür resepsiyona kendisini kim ararsa arasın görüşmeyeceğini bildirmiş, telefonda bağlamamalarını istemişti. Bağlantı kabul etmediğini bildirmiştim dedi buz gibi bir sesle. Evet efendim ama buradaki bey adını verince sizin kendisiyle mutlaka görüşeceğinizi, eğer görüştürmezsek olay çıkaracağını söyledi. Mehmet İliç, son kez ne zaman görüşmüştük? İktidara ya da ölüme yürüdüğümüzü sandığımız günlerdi. Temmuz 1980, Kemal Türkler'in cenazesi. Yoksa başka birinin kimiydi? Bu kadar ölümü, bu kadar cenazeyi nasıl sığdırdık bir ömre? Peki, bırakın gelsin. Mehmet İliç, fakülte koridorları, öğrenci boykotları, fabrika işgalleri, grevler, 1 Mayıslar, Zeytinburnu'ndaki gecekondu. Annem sana çay pişirir bacım, kete de yapar. Doktorun muayenehanesi, ilk sosyalizm dersleri, kaçakçılık günleri, ayrılan yollar. Ben ona hiç hain demedim. Bir daha asla yaşanmayacak olan bir Türkiye. Ölülerimizin bile umut fışkıran, cenazelerin yarınlara gebe olduğunu inandığımız adanmış toprak. Mehmet İliç, anısı bile yabancı gelen, sanki hiç yaşanmamış gençliğimiz. Odanın kapısı vuruluyor. Girin. Adam kapıyı sessizce aralayıp güvensiz bir hareketle başını içeri uzatıyor. Rahatsız etmiyorum ya bacım. Nasıl da kızardım bacım dediği zaman. Ama artık kızmıyorum. Artık önemi yok. Gir, otur Mehmet. İyi ki geldin. Aşağıdaki heriflere ne tembih ettiysen sopayla kovalayacaklardı beni. Yıllar sonra yurda dönmüş, eski bir dostu ziyaret havasında olabildiğince doğal davranmaya çalışıyor. Adamın ne kadar yaşlandığını görüp şaşırıyor. Ben de bu kadar yaşlı mı görünüyorum acaba? Kimseye görecek halim yoktu. Hele bugün. Hele bugün derken sesi boğuklaşıyor. Başında tatlı bir uyuşukluk var. Alnından göz kapaklarına doğru ılık sular yayılıyor. Kendine konyak al. Bak çikolata bile var. Çay yok. Biliyorum çay seversin sen. Annen yine tavşan kanı çayları demliyor mu? Peynirli ketelerin lezzetini unutmadım. Annem öldü Ülkü. 7 yıl oldu. Kafasının içinde dilinin ucunda unutulmuş bir şiirden dizeler dolaşıyor. Hadi gidelim. Annem çay pişirir size. Bilmem, bilmiyorum. Belki de benim annem yok. Belki de o kadar beyaz ki alışmış görünmezliğe. Doğru sözcük beyaz mıydı bir türlü hatırlayamıyor. Her şey, herkes ölüyor diye fısıldıyor. İlk defa o zaman umutsuz bir şefkat ve dostlukla birbirlerine sarılıyor ve susuyorlar. Başını yorgun yüzlü adamın omzuna dayadığında ne kadar yalnız olduğunu düşünüyor. Sevmişler ortaktır, acı yalnız çekilir derdi Ömer. Acı paylaşmaya çalıştıkça büyüyen bir duygu deneyimli biliyor. Kendine bir konyak daha doldururken Mehmet'e de içmesi için üsteliyor. Ortak bir konu bulma umuduyla çocuğun ölümünden Ömer'in haberi yok diyor. Yıllardır ayrı yaşıyoruz. Ben Paris'e yerleştim. Ömer doğuda kaldı. Hıçkırıktan beter, alabildiğine acı ve alaylı gülüyor. Yani doğu lafın gelişi. Artık doğu batı kalmadı ya. Son olarak Leipzig'teydi. Hala orada mı bilmiyorum. Ömer Hoca'yı severdim. Yollarımız ayrılsa da, parti bizleri hain ilan etse de Ömer Hoca işçi sınıfına gerçekten inanmış adamdı. Artık hiçbir şeye inanmıyor diyecekken vazgeçiyor. Karşısındakine şaşıracağı yeni bir haber verirmişçesine. Umut öldü diyor. Öldürdüler. Onu morgda teşhis ettim. Hatırlıyor musun? 1978'de çıkardığımız derginin yazı işleri müdürünü. Çocuğun adı neydi? İşkenceyle öldürmüşlerdi. Seninle birlikte morga ceset teşhisine gitmiştik. Ben bakamamıştım ölüye. Ama artık alıştım. Oğluma baktım. Genç ve güzeldi. O arkadaşın hainleri bulunmuş ama serbest bırakılmışlardı. Nasıl hatırlamam? Herifler İstanbul Ülke Ocakları'nın önde gelenlerindendi. Şimdi hepsi devletin en önemli yerlerindeler. Ya da mafyaya bulaşıp zengin oldu. Faşisti, katili varsa doğrudan veya dolaylı devlete çalışıyor. Bal tutan parmağında yalıyor tabii. Yıllar sonra buluşmuş, memleketin halini konuşup dertleşen iki eski dost gibiler. Sanki çocuk öldürülmemiş, sanki dünya yıkılmamış gibi. Evin hücre evi olduğu doğru mu sence? Alacağı cevabın hiçbir önemi olmadığını biliyor. Büyük olasılıkla değildi. Soruşturmaya çalıştım. Umut'un örgüt üyesi olmasa da sempatizan olduğu doğru sanırım. Ama içeriden ateş edildiğinden emin değilim. Yurt dışından izleyememiş olabilirsin. Son dönemdeki taktikleri bu. Ellerinde kısa zamanda gerçekleştirmeye çalıştıkları bir imha planı var. Örgütlerin lider kadrolarını bu yolda tasfiye etmeyi planlıyorlar. 12 Eylül toplumun üzerinden buldozer gibi geçti. Ardından sosyalist ülkelerin yıkılışı. Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar. Ne kitle tepkisi, ne işçi hareketi, ne komünizm umacısı, insan hakları dernekleri, birkaç marjinal kuruluş, bir avuç namuslu aydın dışında tık çıkmıyor. Bu ülke o kadar çok acı çekti ki, o kadar çok ölüm gördü ki sanki kanıksandı. Her şey hemen unutuluyor. Belki de insanlar unutmak istiyorlar. Unutup kurtuluyorlar. Adam konuşurken kafasının yavaş yavaş ağırlaştığını, tatlı bir uyuşukluğun bütün bedenine yayıldığını hissediyor. Ben de unutacağım diyor. Asıl korkunç olan, dayanılmaz olan bu. Unutmaya ne kadar direnirsem direneyim, unutacağım. Sadece umutu değil, bütün yaşadıklarımı, gördüklerimi unutacağım. Tıpkı ayrılamam, unutamam sandığım dostlardan, erkeklerden, aşklardan ayrıldığım gibi, tıpkı onları unuttuğum gibi. Kafasının içini kaplayan sisler arasından haykırmak istiyor. Yalan bunlar, hiçbirini unutmadım, hepsi içime acı veriyor. Ben sadece duyduğum acıyı unutmak istiyorum. Dili giderek ağırlaşıyor. Şimdi uyuyacağım diyor. Uyku ilacı aldım, bir içki içtim. Ama merak etme, ölecek kadar değil, unutacak kadar. Artık git Mehmet. Şuraya telefon numaranı falan bırak. Seni arayabileceğim bir adres. Belki yine görüşürüz. Adam çaresiz, kararsız duruyor. Uyanana kadar beklememi ister misin? Gereği yok, yararı da. Başı koltuğun arkalığına düşüyor. Düzenli nefesler alarak derin, çok derin bir uykuya dalıyor. Uyandığında bir hastane odasında. Burnuna yoğun bir ilaç ve dezenfektan kokusu çarpıyor. Başı ağrıyor. Koluna serum takılmış olduğunu fark ediyor. Önce beyaz gömlekli doktoru, sonra Mehmet İliç'i görüyor. Doktorun uyanıyor dediğini duyuyor. Gözlerini yeniden açıyor. Doktorun yüzü tanıdık geliyor. Çok uyudun mu diye sormak istiyor ama dili paslı ve ağır. Başaramıyor. Uyanıyor diyor Mehmet İliç. Mehmet'in sesini duyunca hatırlıyor. Otel odasındaydık. Uyuyabilmek için ilaç almıştım. Üstüne de içki içtim galiba. İçine utanç ve huzursuzluk yayılıyor. İntihar etmek istediğimi düşünecekler. Oysa sadece biraz derin uyumak istemiştim. Gülümsemeye, iyi olduğunu göstermeye çalışıyor. Eksikleniyor. Mehmet'in başını bela aldım. Sağ ol diyor dudaklarının arasından. Arkadaşının yüzündeki mutluluğu, sevinci görünce içine güzel bir sıcaklık yayılıyor. Yapayalnız uyanmadığına seviniyor. Doktorun da aynı sevinci paylaştığını fark edince şaşırıyor. Adamın yüzünü dikkatle incelemeye başlıyor. Ben bu gözleri, bu yüzü tanıyorum. Geçmiş olsun diyor doktor. Biz eski dostuz. Başkan haber verir vermez hatırladım sizi. Başkan dediği Mehmet olmalı. Sendikacılık yaptığını duymuştu bir yerlerden. Sendika yöneticilerine başkan deme alışkanlığı hala sürüyor demek. 70'lerin sonlarında 12 Eylül'den önce dergiye yardıma gelen gençlerdenim. Bir kere de başkanla birlikte Ömer Hoca'yı görmeye evinize uğramıştık. Birden apaçık hatırlıyor. Kafasındaki sisler giderek dağılıyor. Şakakları da artık eskisi kadar zonklamıyor ya da o hissetmiyor. Ömer parti merkezine çağrılmadan hemen önceydi. 1979 sonlarıydı. Mehmet yanında iki gençle gelmiş, arka odaya kapanıp uzun uzun konuşmuşlardı. O gençlerden biri bu kara gözlü, zeki bakışlı adamdı. Konuşma boyunca Umut odadan çıkmak istememiş, Ömer de zorlamamıştı. Herkes gidip yalnız kaldıklarında Umut, abilerden biri doktor olacakmış. Ben de doktor olacağım büyüyünce demişti. Ömer düşünceli görünüyordu. Daha partinin örgüt yapısını doğru düzgün oturtamadan muhalefet başlıyor. Parti merkezinin yurt dışında bulunması kopukluğu artırıyor kuşkusuz. Dışarıdan bakarak Türkiye'yi anlamak kolay değil biliyorum. Ama burada gelişen harekete ayak uyduramazsak, kitlelerin gerisinde kalırsak muhalefet haklı çıkacak diye söylenmişti. Hatırladım. Umut küçücüktü. Abilerden biri doktor olacakmış demişti siz gittikten sonra. Hiçbir şey olmamış gibi hatırlayıp söyleyiverdiği at, hastane odasının ortasına tahrip gücü yüksek bir patlayıcı gibi düşüyor. Hatırlıyorum diyor adam yavaşça. O sıralarda partinin Türkiye'deki en yetkili adamlarından biri olduğu bilinen Ömer Ulaş'la konuşmaya gelmişlerdi. Gergin bir ortam vardı. Merkezin pasifist ve sağ olarak nitelenen çizgisine karşı özellikle gençlik kesiminden yükselen muhalefetin sözcüleri olarak konuşmak istemişlerdi. Ömer Hoca söylediklerini dinlemiş, tepki vermemiş ama partinin çizgisinin çok daha yukarılarda bir yerlerde Sovyetler Birliği partisinin ve uluslararası hareketin katkılarıyla belirlendiğini açık şekilde hissettirmişti. Enternasyonalizmi iyi kavramak gerek demişti. Enternasyonalizm devrimci romantizmden, içi kof edebi bir deyimden çok daha fazla bir şeydir. Enternasyonalizm, dünya devrimi için, insanlığın bir bütün olarak kurtuluşu için dar ulusal çıkarlardan, yerel politikalardan vazgeçebilmesini bilmektir. Bugün burada, Türkiye'de günübirlik sonuç almak için atacağım uçuk bir adım, yarın sadece Türkiye devrimci güçlerinin değil, bilmem neredeki bilmem hangi ülkenin işçi sınıfının da ayağına dolaşabilir. Böylesine büyük ve evrensel bir planlamayı biz tek başımıza yapamayız. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki parti dağıtmalar, likidasyonlar, Stalinist büyük devlet politikaları da enternasyonalizmin parçası mıydı sizce? Diye biraz küstah bir idare delirtecek olmuş. Ömer Ulaş'tan yine aynı sakin ama buz gibi bir ses tonuyla yanlışlar olmuştur belki de. Ama dünya işçi sınıfı hareketinin, kardeş partilerin ortak karar mekanizmalarının bizim tek başına yapacağımız yanlışlardan daha az yanlış yapacaklarına güven duymazsak zaten bu işi götüremeyiz cevabını almıştı. Gitgide girilen, ağırlaşan havayı gevşetmek için odanın bir köşesinde treniyle sessizce oynayan küçük oğlanla konuşmayı denemiş, çocuğa adını sormuştu. Adım Umut Murat demişti çocuk. Okula o yıl başlamıştı. Daha okuma bayramı yapılmadan okumayı söktüğünü söylerken gözleri parlıyordu. Anneannesi öğretmendir. O biraz ilgilendi demişti Ömer Ulaş. Uzun ve kötü sessizliği bozmak için. Burada hastanede sizi tanıyan başka bir doktor daha var diyor. Bugün değil ama izniniz olursa siz biraz daha rahatlayınca gelip geçmiş olsun demek istiyor. Doktora soran gözlerle bakıyor. Bilmem adını hatırlayabilecek misiniz? Yıllar önce öğrenciniz olmuş. Derslerine yardım edermişsiniz. Adı Erin Murat. Çok iyi bir arkadaştır. Çok gençken sanırım 12 Mart döneminde kıyısından köşesinden Mahir hareketine mi? Tikko'ya mı? Öyle bir şeylere bulaşmış. Sizi çok iyi tanıyor. Göz kapakları yine ağırlaşıyor. Midesi bulanmaya başlıyor. Hafifçe yana dönüp gözlerini kapatıyor. Çok özür dilerim diyor doktor. Anılar tazelenince hekimliğimi unuttum, sizi yordum. Lütfen dinlenin. Çok güvendiğim bir hemşire tüm ihtiyaçlarınızı görecek. Ben de sık sık uğrayacağım. Ertesi gün kendini o kadar iyi hissediyor ki hastaneden ayrılacağı için adeta üzülüyor. Bu hastane odasında dünyanın ve yaşamın dışında eşiğinden dönülmüş yokluğun kıyısında yarı uyanık, yarı uykuda yatarken dingin ve mutluydu. Hastaneden taburcu olacak kadar iyileşmek demek, o vahşi ve yorucu dünyaya dönmek demekti. Kararlar vermek, verilen kararları uygulama gücünü kendinde bulmak, insanlarla görüşüp konuşmak, gerçeklere dönmek demekti. Buna ne gücü ne de isteği vardı. Bu tek kişilik basit ve çirkin hastane odasındaki günleri ne beklendiği bilinmeyen, bu bekleyişi sonsuza kadar sürdürebilmekti bütün istediği. Erin Murat beyaz giysileri içinde elinde sarı güllerle odaya girdiğinde önce kim olduğunu fark etmedi. Kendi doktoru sandı. Şımartılıyorum diye düşündü. Hem de ne rastlantı. Sarı güller en sevdiklerim. Sarı gülleri severdin. Arın sarı güller alırdı bana. Sana en yakışan renk derdi. Yer yer kızıl parıltılı kestane rengi uzun saçlarım. Sevişmelerden sonra buğday tenimin çıplaklığını çözüp dağıttığım saçlarımla gizlemeye çalışırken sarı goncaları saçlarıma iliştirirdi. Ressam olsaydım seni böyle saçlarında sarı güllerle çizmek isterdim derdi. Hapishanede bakımı zor olduğu için mi yoksa arınla birlikteliğimizin tılsımı olduklarına inandığım için mi kestim saçlarımı? Küçük, tombul, haylaz bir oğlan çocuğunun 40 yaşı elinde sarı güller ve beyaz doktor gömleğiyle odaya giriyor. Abartılı, sıradan ve kötü bir oyunun son sahnesini oynar gibiler. Rahatsız etmiyorum ya diyor Erim. Ziyaretçisinin kim olduğunu ancak o zaman sesinden tanıyor. Oysa daha delikanlığa bile adım atmamış bir Yeni yetmeydi o yıllarda. Erkek çocukların en çok sesleri değişir büyüdüklerinde. Kaçacak yeri yok. Buharlaşıp görünmez olma umudu yok. Git diyemez. Geçmişine, anılarına, yaşadıklarına nasıl git diyebilir insan? Merhaba erim diyor duygusuz bir sesle. Nasılsınız Ülke abla? Arkadaşlar aralarında konuşurken önce siz olduğunuz hiç aklıma gelmedi. Sonradan anladım. Gülleri koyacak bir vazo arıyor. Sarı gülleri severdiniz. Bakın unutmamışım. Nasıldı o bana ezberletmeye çalıştığınız şiir? Sarı yapraklar, sarı güller, sarı ırk. Yatağa yaklaşıp nabzını tutuyor. Artık bu serumu çıkarsınlar. Nabzınız da çok iyi. Tümüyle atlatmış sayılırsınız. Sağ ol, iyiyim erim. Bunca yıl sonra sana burada rastlamak ne garip. Ben de düşündüm. Beni çalıştırmaya ilk başladığınızdan bu yana 27 yıl geçmiş. İnanılır gibi değil. Neredeyse kısa pantolonluydum o zamanlar. Haklısın galiba, 1965 sonbaharıydı. Tam 27 yıl olmuş. Zaman çabuk geçiyor. Zaman çabuk mu geçiyor? Ne kadar sıradan, ne kadar boş, ne yalan bir söz. Lafın bittiği yerde ağzımızda gebelediğimiz bir safsata. Bu kadar çok umudun, sevincin, aşkın, tutkunun, bu kadar çok insanın, dostun, düşmanın, sevgililerin, arkadaşların, bunca acının, ölümün, yıkıntının, ülkelerin, kentlerin, denizlerin, iklimlerin yaşandığı, hayır tüketildiği, harcandığı yıllar kısa olabilir mi? Çabuk geçebilir mi? Zamanı yaşadıktan sonra geriye baktığınızda gerçekten de çok çabuk geçiyor. Ama yaşarken öyle miydi? Ah evet haklısınız. Zaman gerçekten de çabuk geçiyor. Sıradanlığıyla cevap vermediği için karşısındaki adama ilgi duyuyor. Haklısın. O öyle aptalca bir laf işte erim. Zamanı hiç de kısa yaşamadım ben. Sesindeki damıtılmış keder odayı dolduruyor. Sonraki yıllarda zaman zaman sizi izledim Ülke abla. Dersleri kestiğiniz gün okuldan gelip de sizi bulamadığımda önce keyiflenmiştim. Bilirsiniz, haylaz bir öğrenciydim. Siz varken haylazlık sökmüyordu. Ama sonra sık sık düşündüm sizi. Bizim evi, annemi falan bilirsiniz. Büyüdükçe bazı şeyleri anlamaya başladım. Cem'i tanırsınız. Hani ağabeyimin arkadaşı. Onun kanalıyla 12 Mart öncesinde sol çevrelere girdim. Hatta bir ara silahlı işlere bile bulaştım. Tabii bizimkiler beni apar topar yurt dışına gönderdiler. O dönemlerde de daha sonra da sizi unutmadım. Arı'nın adının hiç söylenmeyeceğini, çocuğun öldürülmesinden de söz edilmeyeceğini ikisi de biliyor. Doktor olacağını hiç düşünmezdim erim. Kendine haksızlık etme. Belki biraz haylazdın ama akıllıydın. Çabuk öğrenirdin. Yine de örneğin mühendis, işletmeci, iş adamı gibi bir şey olacağını sanırdım. Sizin evden bir solcu çıkacağı ise hiç aklıma gelmezdi. Anneni düşününce hele. Zavallı kadın. Geç kalmış da olsa öç alma duygusunun hınzır keyfiyle gülüşüyorlar. 27 yıl geçmiş demek. Teşvikiye'deki apartmana ilk gittiği günü hatırlıyor. Artık asla dikiş, nakış, konfeksiyon işi yapmamaya yemin edip evlerde ders vermek için önce öğrenci ararken bir öğrencisinin annesinin tavsiyesiyle gelmişti. Yaşlı hizmetçinin buyur ettiği antika eşyalarla dolu geniş salonda huzursuz ve yerini yadırgamış bir şekilde evin hanımını beklerken içeri genç bir adam girmiş. Hoş geldiniz. Bizim haylazda epeyce uğraşacaksınız. Sizden hoşlanırsa mesele yok. O zaman gayete gelir. Yine de pes etmeyin demişti. Ne tam batılı, ne doğulu, Balkanlara, Makedonya erkeklerine has yumuşak, dost bakışlı ama keskin hatlı, kumral başlı, uzun boylu, ince düzgün vücutlu, 20'sini henüz geçmiş, yakışıklı, kendine güvenli bir genç adam. Salona giren şık giyimli, bakımlı, gergin yüzlü kadına annesine benziyordu. Sen de biraz bizimle kal Arın. Genç hanıma, kardeşin okul durumu hakkında sen de bilgi verebilirsin. Annenin sesindeki rica, maskeli emir tanısını, sevecen titreşimler arkasında gizlenen soğuk ve buyrukçu tonu, sinir bozucu kendine güveni sonraki günlerde sık sık hatırlayacaktı. Hizmetçinin gümüş bir tepsi içinde getirip çay masasının üstüne bıraktığı incecik porselen fincanlara kendi eliyle çay koyarken. Adınız lütfen diye sormuştu kadın. Periş Hanım'ın söylemişti ama unuttum. Sizi öve öve bitiremedi. Kızının Fransızca notu birkaç ayda zayıftan iyiye yükselmiş. Bakalım bizde de mucizeler olacak mı? Adım Ülke efendim. Mucize olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşınızın kızı aslında zeki bir çocuk. Ödevlerini birlikte yapıyoruz, biraz da konuşuyoruz. Kulağı çok iyi, telaffuzu hemen kapıyor. Ah evet, telaffuz. Telaffuz çok önemli. Sizin okulun Fransızcası öteden beri iyidir. Gerçek Fransız söyler var orada. Ermeni veya Yahudi adamlardan öğrenmek zorunda kalmıyorsunuz lisanı. Bu azınlıklar dili o kadar bozuyorlar ki. Neyse, şimdilik haftada 3 günle başlayalım. Küçük öğrencinizi birazdan tanıştırırım. Ders ücretine gelince genç kız kulaklarına kadar kızarmıştı. Bu konuyu şimdi açmasa. Ne verirse versin, isterse hiçbir şey vermesin. Yeter ki genç adamın yanında konuşmasın bunu. Bunları ben gittikten sonra da konuşabilirsiniz anne. Bir randevum vardı, çıkmam gerekiyor. İsterseniz önce ben Ülke Hanım'a bizim küçüğün sorunlarını aktarayım. İçine bir aydınlık yayılmış, rahatlamış, çayını karıştırmaya başlamıştı. Bu oğlanın da hep randevuları vardır. Ama doğrusu Arın bizi hiç üzmedi tahsil hayatı boyunca. Ne özel hoca tuttuk, ne yardım eden oldu. O ne yapacağını her zaman bilirdi. Daha 3 yaşındaydı. Delikanlı annesinin sözünü kibarca kesmişti. Evet Ülke Hanım, bizim küçüğün yani İrim'in asıl sorunu haylazlık. Ödevlerini yapmamak, sorumluluk duygusu eksikliği, belki de biraz şımarıklık. Aramızda 9 yaş fark var. Ben dahil ailede herkes ona karşı zayıfız. O da bunun farkında. Bir ara ben çalıştırmayı denedim ama hem benim vaktim olmadı hem de o bana pek aldırmadı. Siz yabancı olduğunuz için sanırım işi sıkıya almaya mecbur hissedecek kendini. Olsun olsun da 20-22 yaşındaki ağabeyin sözleri biraz ukalaca, fazla bilgiç, özentiydi. Kristal bir tabağa konmuş iştah açıcı çay kurabiyelerinden almaya niyetlenmişken vazgeçmişti. Lüks otellerin, pahalı restoranların, asık kravatlı resmi yerlerin kapılarında duyduğu çekingenlik, küçümsenme korkusu, orta sınıf yoksulca bir memur çocuğunun ezikliğini saklamak için geliştirdiği gurur. Sesini mümkün olduğunca soğuklaştırmaya ve ilgisizleştirmeye çabalayarak, ''Kardeşinizi ben bir göreyim, çocuğu biraz tanıyayım, sanırım hallederiz.'' demişti. Çocuk karşısında işte. Beyaz gömleği, kırka dayanmış yaşı, ağabeyine benzemeyen, biraz tıknaz vücudu, ince aydınlık yüzü ve dost bakışlarıyla yatağın karşısındaki tabureye iğret oturmuş, yıllar öncesini sarı güllerle odaya taşıyor. Erimle birlikte olmak, sesini, varlığını, yakınlığını duymak, arına yaklaşmak gibi bir şey. Eskiden de böyle olurdu. Küçük oğlan, sevgilisiyle aralarında bir iletken gibiydi. Arının ilgisini, derse gideceği saatlerde genç adamın evde bulunup bulunmamasıyla, çalıştıkları odaya gelip gelmemesiyle ölçerdi. Dersin bitmesine yakın dakikalarda kardeşin durumu hakkında bilgi alma bahanesiyle gelir, bir süre gevezelik ederlerdi. Aralarında başlamış olan merak ve ilgi arası tanımı güç duygu, henüz bilinçlerine çıkarmaktan korktukları gizli çekim, tenin giderek şiddetlenen çağrısı, Erim'in derslerdeki durumuyla ilgili anlamsız konuşmalarla gizlenerek için için büyümüş, gelişmiş ve bir gün hemen karşısında oturan arının saçlarını toplamak için taktığı tarak biçimi büyük saç tokasını muzip bir çocuk gibi çıkarmasıyla patlamıştı. Gür uzun saçları bağlarından kurtulmuş, isyankar başak demetleri gibi dağılıyor. Yüzünü yakan sıcaklık bütün vücuduna yayılıyor. Genç adamın ince uzun parmakları saçların arasında dolaşıyor. Nefesini yüzünde hissediyor. Her şey yavaş çekimi bir film gibi yumuşacık, usul, sessiz. İnsanın ayağı topraktan kesilir diye duymuştu. Demek böyle oluyor. Daha önce kimse onu böyle okşamamış, hiçbir erkeğin sıcak nefesini yüzünde duymamış, kimse dudaklarını böyle aramamış, dudaklarını acemice aralıyor, diller birbirini buluyor, sıcak bir kıvılcım tıpkı elektrik akımı gibi dilinden başlayıp bütün vücudunu dolaşıyor, karnıyla kısıkları arasındaki bir noktada kayboluyor. İlk erkeği, ilk deneyimi. Cinselliği nereden nasıl öğrenmiştim? Tüm yaşamları ve özgürlükleri gibi karşı cinsle ilişkileri de en azından alem ne der korkularıyla ipotek altına alınmış ablaların, erken uyanmış arkadaşların düzenlediği doktorculuk oyunlarında keşfetmedik mi vücudumuz bir zevk aracı da olabileceğini? Cinselliği tabu sayan, ayıp sayan annelerimizin üzerimize saplanan kuşkucu bakışları altında alıştırmadık mı vücudumuzdan utanmaya? Evlerde çocuklardan bucak bucak saklanan seksoloji yıllıklarını gizli gizli okuyarak yetişmiş, isyanlarımızı bile bu çember için hapsetmiş bir kuşağın çocuklarıydık. Ninem, erkeğin en iyisi oturak başında ölsün diye söylenirdi. Yine de boşanmış kadınlar ayıplanır, dullar aşağılanır, aşk sapkınlık, evlilik dışı ilişki orospuluk sayılırdı. Aşkın ve cinselliğin okul helalarındaki, sokak duvarlarındaki ayıp sözlerden, zevklik, kirlenmişlik, cinsel birleşmeyi vazife olarak gören ikiyüzlü aile ahlakının iğrenç vaazlarından, erkek gaddarlığı ve erkek düşmanlığından başka bir şey olduğunu yaşayarak öğrenmek için ne çok zaman harcadık, ne çok hata yaptık. 18 yaşındaydım. Arzulu ve ürkektim. İlk öpüşmem, ilkten temasım, ilk erkeğimdi. Daldınız diyor Erim. Yordun mu sizi? Yok hayır, tam tersi. Geldiğine sevindim. Hem de çok sevindim. Kısa bir sessizlik oluyor. Neden açıklama yapmaya gerek duyduğunu kendisi de bilmeden, intihar değildi Erim diyor. İntiharı düşünecek zamanım bile olmadı henüz. Sadece uyumak, derin uyumak, dinlenmek istiyordum. Sana nasıl aktarıldı bilmiyorum ama kesinlikle intihar değildi. Bir ara vermek istiyordum. Karar verebilmek için bile zamana ihtiyacım vardı. Anlıyorum. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dönecek misiniz? Bunu da bilmiyorum. Kendimi biraz topladıktan sonra annemle kardeşimi görmem gerekiyor. Henüz cesaretim yok. Umut annemle birlikte yaşıyordu. Evet, adı Umut'tu. Umut Murat. Erim'in tedirginleştiğini, ne söyleyeceğini bilemeden ağır ve huzursuz bu suskunluktan kurtulmaya çalıştığını fark ediyor. Yasak sözcük söylendi işte. Adı Umut'tu. 12 Mart döneminde doğan çocukların çoğunun adı ya Umut ya Deniz'dir. Bir kızım var, 11 yaşında, 12 Eylül çocuğu ama adı yine de Deniz. Çocuklarımızın adları, tanıdığım bir işçi vardı. İlk kızının adı Fadime'ydi. Büyük oğlunun adı da Yusuf'tu galiba. Sonra bilinçlendi, şu sol parti, bu sol örgüt derken çocukların adları sırasıyla Deniz, Devrim, en sonuncusu da İnanabiliyor musun yoldaş oldu. 12 Eylül'den sonra devrimin adını Sevgim, yoldaşın adını da ilgisine varsa Erol olarak değiştirdiğini duydum. Çocuklarımızın adları siyasal tarihimizi yansıtır bizim. 1970'lerde tutukluyken de, işkence görürken de, dar ağacına götürülürken de umutluyduk. Adını umut koyduğumuz çocuklarımızın 20 yıl sonra sokaklarda vurulacağını, kuduz hayvanlar gibi sıkıştırıp öldürüleceğini, her şeyin böyle yıkılacağını, tuzla buz olacağını bilmiyorduk. Demin bana ne yapmayı düşündüğümü sormuştun. 45 yaşındayım Erim. Sen bile neredeyse 40'a yaklaşmışsın. Görüp yaşadıklarım 45 yıla ağır geliyor. Hemen bozuluverecek çok hassas, çok kırılgan bir denge tutturmuştum. Yurt dışında, hele de Paris'te bağımsız yaşamak, ücreti iyi sayılabilecek keyifli bir işe sahip olmak dengeyi korumama bir ölçüde yardımcı oluyordu. Yuvarlanıp gidiyordum yani. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Denge bozuldu, boşluktayım. Bir şeyler yapabilir miyim? Nezaket icabı değil, içten, yürekten soruyorum Ülke abla. Evet, bir şey yapabilirsin. Sanırım yarın taburcu edecekler. Ama demin de söyledim, dışarısıyla yüzleşecek gücüm yok henüz. Burada biraz daha kalmamı sağla. Sorun değil, sizi benim bölüme aktarırız. Hatta hemen bugün. Doktorunuzla konuşurum. Zaten sizin de tanıdığınız bir arkadaş. Sizinle birkaç gün daha görüşüp konuşmak, inanın bana da iyi gelecek. Bir an susuyor. Tabii ki sizinki kadar ağır değil. Ama yıllar hiçbirimiz için kolay geçmedi diye ekliyor. Erim'in bir psikiyattan çok eski bir dost gibi sürdürdüğü uzun konuşmalar, duygu paylaşımları, anılar ve tavsiye edilmez ama bazen de zorunludur dediği ilaçların etkisiyle 2 haftayı aşan hastane dönemi kendini toplamasına, insanların arasında adım atabilme gücü bulmasına yardımcı olmuş, sıra en güç olana gelmişti. Çocukluğunun, genç kızlığının geçtiği, arın tutkusunu bir çılgınlık gibi yaşadığı, Ömer'le sadece gündelik yaşamın kaygılarını değil, giderek derinleşen bir inancı, büyüyen bir umudu, ortak bir amacı, zorlu bir kavgayı paylaştıkları, oğlunu büyüttüğü ve kaybettiği anne evine gidecekti. Bunu sadece annesine ve çevreye karşı bir görev olarak değil, yaşayıp yaşamama, sürdürüp sürdürmeme kararını verebilmek için de istiyordu. Küçük ev, geride bırakılmış, yitirilmiş mevsimlerin, geçen zamanın, giden insanların, şimdi anısı bile yabancı gelen duyguların simgesi ve mabedi olmuştu. Doktor Erim Murat'a sarılarak içten teşekkür ederken, annemi görmeye küçük eve gitmem gerek diyordu. Bu deneyimi de yaşamalı ve ardımda bırakmalıyım. Kim bilir, belki bir gün yine görüşürüz Erim. Beyaz gömlekli adamın gözlerindeki hüznü görüyor. Teşvikiye'deki apartmanın, Sultan Hanım'ın toz almak için yerinden oynatması dışında kimsenin elinin değmediği ciltli kitaplarla dolu çalışma odasında küçük bir oğlan çocuğu aynı hüzünlü gözlerle kendisine bakıyor. Fransızcayı kurtardım ama biyoloji notum yine kırık gelecek. Korkulacak bir şey dilerim. Çünkü biyoloji sadece çalışmaya ve ezberlemeye dayanır. Birlikte tekrarlarız. Oğlanın gözlerindeki hüzün yerini çocukça bir neşeye bırakıyor. Hemen gidip Sultan Hanım'ın yaptığı kurabiyelerden getireyim. Annem şişmanlıyorum diye fazla yememi istemiyor. Sizi bahane ederim. Annem, arın ne kadar yese şişmanlamaz. Sen babanın soyunu çekmişsin diyor bana. Çalışma masasının başından kalkıp fırından yeni çıkmış kurabiyeleri kapmak için mutfağa koşuyor. Arın ne kadar yese şişmanlamaz. Zaten şişmanlayacağını bilse yemez arın. Arın her şeyi hesaplar diye düşünüyor Ülkü. Evet Ülkü abla, daha iyi bir yerde, daha iyi bir zamanda görüşürüz belki. Kocaman, kederli bir boşluk yayılıyor ikisinin de içine. Sizinle gelmemi ister miydiniz? Annenizle karşılaşmanız kolay olmayabilir. Sadece annemle değil, evle karşılaşmam da kolay olmayacak biliyorum. Yine de yalnız gitmeliyim. Hoşça kal Erim. Ev adrese göre yerli yerinde. Sokak tabelalarını okuyor. Sokağın ve kesişen bütün çiçek adlı, kuş adlı sokakların adları aynı. Burası mıydı gerçekten? Sokaklarda, bahçelerde gerçek kuşlar ve çiçekler vardı o zamanlar. Bir de sıcacık dostluklarımız, Sümerbank basması büzgülü eteklerimiz, iki yanına körpe akasyalar dikilmiş sokağın orta yerinde oynadığımız 9 taş, seksek, 5 dönme, 10 şapşap, yakar top oyunlarımız. Hangi evde kurabiye yapıldığını koklaya koklaya bulduğumuz gül diplerine, ağaç kovuklarına, tahta çitlerin köşelerine sinmiş küçük sırlarımızı başkalarına aktardıkları için arkadaşlarımızla tövbeli yeminini küsüp sonra barışmak için 7 sokağın 7 köpeğine ekmek dağıttığımız çizgi filmlerdeki küçük sevimli yaratıklar gibi tek sıra olup çiçek tarlalarının arasından Boğaz kıyılarına indiğimiz Arnavutköy'de bebekle denize daldığımız burası mıydı gerçekten? Ev, çevresindeki bakımlı ve yüksek binaların arasında bir gece kondu gibi görünüyor. İyiden iyiye bakımsız kalmış, bahçenin ahşap çitleri çürüyüp dökülmüş, bir zamanlar yemyeşil bir duvar gibi yükselen şimşirler kelleşip seyrekleşmiş. Giriş kapısının üzerindeki pergolaya sarılmış asma, geçmişten kalmış tek güzel şey. Sık ve yeşil bir çardak oluşturuyor. Serçeler ve sığırcık kuşları rahatsız edilmeyeceklerinden emin, kurumuş cılız kara üzüm salkımlarını didikliyor. Kalp biçim delikleri olan yeşil tahta kepenkler kapalı. Oysa henüz ortaları. Hava ılık, hatta sıcak.